Ayrım 16. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 183. Katolikler ve Protestanlar. Oh, the bricks they will bleed and the rain it will weep and the damp lagoon fog lull the city to sleep. It's to hell with the future and live on the past. May the Lord in his mercy be kind to Belfast. Taşlar solacak ve yağmur ağlayacak ve Lagan barajından kalkan sis şehri yutacak. Gelecek cehennemdir, geçmişte yaşamalısın. Merhametli Tanrımızın şefkati hep Belfast'la olsun. Maurice James Craik. Katolik misin diye bana kafa tuttu. Katolik misin yoksa Protestan mı? Üç kişiydiler, en iri olanı sorgucu gibi davranıyorken diğer ikisi de kaçmamı engelliyordu. Erken dönem Romalı ünvanlarını telaffuz eder gibi ve körpe hafızamda ilk aklıma gelen genç erkek şehitlerimizin hayalleriyle dolarak ben İrlandalı bir Katoliyim dedim. Tam St. Comgall okulunun aşağısında Divis Caddesi'nin ortasında olmamızdan dolayı onların da Katolik olması gerektiği inancıyla kendimi güvende hissederek ben bir Katoliyim diye gururla tekrarladım. Daha düşmanca topraklarda bulunuyor olsaydık, üç kereden fazla horozlanmazdım. Ama burada, kendi evimizde, Katolik olmak yeterince güvenliydi. Nerede kalıyorsun? Omuzlarının üzerinden alışveriş yapan bir grup kadının bizim tarafımıza doğru geldiklerini görüp kurtuldum diye düşünerek bu sizi ilgilendirmez diye yanıtladım. İlgilendirmez mi? Gömleğimin önünden tutarak beni kavrayıp yüzünü bana doğru yaklaştırdığında yanımızdan geçip giden kadınların benim durumumla oralı bile olmadığını görünce kendime olan güvenim ortadan kayboldu. Döv onu Jimmy. Saldırganlardan ıslak burunlu küçük olanı Jimmy'yi teşvik ediyordu. O bir Katolik. Ona kafa at. Göster şuna gününü. Jimmy tekrar sordu. Nerede kalıyorsun küçük serseri? Abercorn Caddesi dedim. Nezaket en sonunda kazanmıştı. Abercorn Caddesi Kuzey numara 15. Tanrımızın kim olduğunu söylesin, dedi ıslak burunlu. Sizin için Tanrı'nın kim olduğunu söylemeyeceğim. Eğer beni bırakmazsanız babamı çağıracağım. Bekleyin bakalım eve gidene kadar. Jimmy kaşlarını çatarak eve gitmiyorsun dedi. Biz Katolikleri sevmeyiz ve sen de bir Katoliğe benziyorsun. Zaten öyle diye cıvıldar gibi araya girdi üçüncü. Gözlerine bak, küçük zıpzıplar gibi değil mi? Söyle ona Tanrımız kimmiş? Hayır, ona Dost Mary'yi söylet. Katolikler Tanrı'ya inanır, onun kim olduğunu söylemezler. Ama cennette olduğunu söylerler. Fakat Meryem anamıza inanmazlar, onun için ona Dost Meryem'i söylet. Aklımdan beş hüzünlü dini piyese ve nedamet sahnesini prova ettim. Akşam karanlığı çöktükçe panik duyguları içime yerleşmeye başlıyordu ve beni tutanlar da daha tehditkar davranır oldular. Dominic Savio'nun Şehit Düşen Erkek Çocuk hayalleri artık aklımdan kaybolmuştu. Tamam dedi Jimmy, Dost Meryem'i söyle. Gözlerimden yaşlar boşanır ve boğazıma saplanan bir yumru kafamı karmakarışık bir hale sokarken itirazsız söylenene uydum. Hayal kırıklığına uğramış iki arkadaşı gözlerini dikip yüzüme baka kaldılar. Jimmy de gömleğimin önünü serbest bıraktı. Sigara içiyor musun diye sordu ıslak burunlu. Sigarasızlıktan ölüyorum. Hadi bozukluklarını bize ver. Serbest bırakılıp beni şaşırtan gözyaşlarıma rağmen en kısa yoldan evime koşmadan önce onlara demir bir üç peni, bir altı penilik demir para ve bir şans madalyonu verdim. Bu her ne kadar küçük boyutta da olsa benim mezhepçilikle ilk karşılaşmamdı. Fakat ne olursa olsun bütün mezhepçilikler gibi dinle bir alakası yoktu ve şimdi bu kez benim bozukluklarıma el koyan karlı bir hile düzeniydi. O zamanlar farkında olmamama rağmen bizim dolaştığımız yerler uzun zamandır mezhepsel grup çatışmalarının bir sahnesi durumundaydı ve bunların en şiddetli olanları da bir zamanlar Foz ve Şankil yollarını birbirinden ayıran bir tuğla sahası olan bizden sadece birkaç yard ötede gerçekleşmekteydi. Belfast'taki hizipler arası kargaşalıklar 1835 yılına kadar uzanmaktadır ve 1843, 1857, 1864, 1872, 1880, 1884 ve 1886 yılları birçok tarihçi tarafından en ciddi dönemler olarak kabul edilmektedir. Daha önceleri ise tam tersiydi. Belfast 1790'larda Antrim ve Down'u Fransa ve Amerika Cumhuriyetlerine bağlayan politik hareketin merkezi durumundaydı. Herkes tarafından bilindiği üzere Andrew Boyd'un Belfast'ta Kutsal Savaş isimli eserinde belirttiği gibi, Belfastlılar Bastil'in düşüşünü kutlamışlar, Mirabeau ve Lafayette'in şerefine kadeh kaldırmışlar ve Penn'in değerli kitabı İnsan Haklarını okumuşlardır. Birleşik İrlandalılar topluluğunu kuran Belfastlı Presbiteryenler, 1798 ayaklanmasında Katolik komşularının yanında ulusal bağımsızlık ve demokrasi için dövüştüler. 1912 yılında Milltown mezarlığında tesis edilen Cumhuriyetçilere ait bir alanda 20'den fazla Cumhuriyetçi protestan askerinin ismi kazılıdır ve Henry Joy McCracken ve diğer Birleşik İrlandalılar Clifton Caddesi mezarlığında gömülüdür. Nihayet iki jenerasyon içinde Presbiteryenlerin büyük çoğunluğu devrimci özelliklerini tamamen terk ederek muhafazakarların politikalarını benimsediler ve Katolik komşularına karşı kökleri derinlere varan bir antipati geliştirdiler. Bu değişim, Boyd'un yerinde olarak belirttiği gibi İrlanda tarihinin en sıkıntı verici gerçeklerinden biridir. Buna doğrudan Katoliklerin, Protestanların ve Dissenterların birliğinden korkan, zengin toprak sahibi sınıfların desteklediği güçlerin karşı çalışmaları neden olmuştur. Dipnot, Dissenter, İngiltere Kilisesi'nin dinsel doktrinini kabul etmeyen. Çünkü böylesine bir birlik, baş yargıç Hugh Bolter'ın 18. yüzyılda İngiliz hükümetine yaptığı uyarıdaki gibi, bu ülkedeki İngiliz nüfuzuna elveda anlamına gelmekteydi. Presbiteryenler bugün olduğu gibi o zamanlarda da Katoliklerin dışındaki en büyük mezhepti. Eğer Orangizmin neofaşist politikalarınca kirletilmemiş olarak kalsalardı, hiç kuşkusuz Katolik hemşerileriyle birlikte ittifak halinde İrlanda toplumunu dönüştürebilirlerdi. Bununla beraber onlar da kendi aralarında derin bölünmelere uğramıştı. Presbiteryenlerin bir hizbine dar görüşlü, tipik Paisley'li bir muhafazakar olan Thomas Cook liderlik etmekteydi. Dipnot: Paisley, İskoçya'da bir şehir. Diğerinin başında ise babası 1798 Antrim Savaşı'nda subay olan liberal Henry Montgomery bulunmaktaydı. Montgomery, kendisinin liberal politik görüşlerini ve dinsel inançlarını gizlemiyordu. Katoliklerin özgürlüğü için çalışmalarda bulunuyordu, cumhuriyetçi geçmişinden gurur duymaktaydı ve Cook ile giriştiği dinsel ve politik mücadelesinde samimi davranmaktaydı. Görüşlerinde aynı derecede içten olan Cook, koyu bir antikatolikti ve atalarından biri 17. yüzyılın sonundaki savaşlar sırasında Williamcıların tarafında dövüşmüştü. Birleşik İrlandalılardan ve onların demokratik ayrılmacı ilkelerinden nefret ediyordu ve İrlandalı Presbiteryenlerin kontrolünü ele geçirmek için çalışıyordu. Muhafazakarlar, toprak sahibi sınıfı ve Orange locaları arasında kendisine destek buldu ve en sonunda Ata Kilisesi'ni terk edip onu reddeden bir Presbiteryen kilisesi oluşturan Montgomery'yi devre dışı bırakmayı başardı. Presbiteryen kilisesindeki liderliğini güvenceye alan Cook, o andan itibaren yaklaşık 40 yıl süreyle Orange düzeninin başrol oynayacağı güçlü bir dini siyasal hareket inşa etti. Saf protestan ve keskin bir antikatolik organizasyon olan Orange Hareketi, yoksul protestan çiftçileri ve zengin protestan toprak sahiplerini korumak için 1795 yılında oluşturulmuştu ve toprak sahibi orta sınıfların ve daha yoksul protestanların liberalizme ve İrlandalı Katoliklere duydukları güvensizlikten kaynaklanan bir birleşmesiydi. Cook'un dönemine kadar Orange Hareketi Presbiteryenler üzerinde az bir etkide bulunmuştu ve ilk Orange üyeleri İskoç çiftçilerinden ziyade İngiliz soyundan gelme kişilerdi. Cook'un etkinliği altında bu durum çarpıcı bir biçimde değişikliğe uğradı ve Presbiteryenler hızla radikalliklerinden uzaklaşarak muhafazakarlığa ve Orangizmin politik inançlarına yöneldiler. En uç çeşitten politik ve dinsel bağnazlık aynı potada eridi ve Orangizmin gücü arttıkça Belfast bugün artık yakından tanıdığımız ilk kargaşalıklara tanıklık etti. Bu kargaşalıkların birçoğunun mekanı Batı Belfast olacaktı. Gerilere baktığımızda Northern Week 1843'te şöyle yazıyordu: Sandy Row ve Barrack Caddesi'nin de içinde bulunduğu şehrimizin bir köşesi, heyecan ve kargaşalığın sahnesi haline geldi. Çarpışan taraflar alt tabakadan Katolik ve Protestanlardı. 1847 yılında Pound Lonnie bölgesi, Lonnie halkına silahlı saldırılarda bulunmakla meşgul bir Orange demagogu olan Thomas Drew tarafından kışkırtılan Orange üyeleri ve partizan kent polis güçlerinin saldırısıyla küçük ölçekli bir sokak çatışmasına sahne oldu. Yakın dönemlerde iyice tanınan caddelerden, bu dönemin raporlarında sürekli olarak bahsedilmekteydi ve benzerlerinden sadece birkaçı olan Durham Caddesi, Millfield, Collingtree yolu, Grosvenor yolu, Boyne Köprüsü, daha sonraları Saltwater Köprüsü denmeye başlandı, Quadrant Caddesi, Albert Caddesi ve Leeson Caddesi başrolü oynamaktaydı. Bugün olduğu gibi o günlerde de bölge halkı, polis ve saldırgan militer grupları şaşırtmak için sokak lambalarını söndürürdü. Tuğlalar ve kaldırım taşları silah olarak kullanılırdı. Cadde ve bölge savunma komiteleri oluşturulmuştu ve silah atışları düzenli olarak duyulurdu. Temmuz ayı genellikle Cook, Drew veya gürleyen Hugh Hanna gibi ayak takımı hatipleri tarafından kışkırtılan ve kimi durumlarda Carrick Hill, Ballymacarret, Kuzey Kraliçe Caddesi, Millfield ve tersanelere de yayılan yıllık kargaşalık dönemi haline gelirdi. Bütün bu karışıklıklar ölümlerle, pubların yakılışıyla ve emekçi sınıftan ailelerin güvenli bölgelere göçüyle sonuçlanırdı. 1872 yılında özellikle kanlı geçen bir çarpışma oldu. Falls yolunun yukarısındaki milliyetçi bir gösteriden birkaç gün sonra meydana gelen bu olay, daha sonraları Tuğla Tarlası Savaşı olarak bilinecekti. Bu gösteri büyük ihtimalle 1798'den beri Belfast'ta gerçekleşen ilk milliyetçi toplantıydı ve özerklik ve Katolik mahkumların serbest bırakılması talebiyle Hannahstown'da bir araya gelen yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Milliyetçilerin gösteri yapma hakkına bugüne dek süre geldiği gibi güç kullanarak engel olundu ve gösteriye Falls'un tuğla tarlaları tarafında bittiği Divis Caddesi'nde Şankil'den gelen ve tüfeklerle, tuğlalarla, şişelerle ve sopalarla silahlanmış ayak takımınca saldırıda bulunuldu. Şiddetli çatışmaların ardından saldırı bertaraf edildi ve gösteri barışçı biçimde sürdürüldü. Bununla beraber rakip gruplar arasında kentin değişik bölgelerinde yer yer çatışmalar meydana geldi ve bunlar birkaç gün devam etti. Culling Tree yolunda yaklaşık 3000 kişinin katıldığı şiddetli çatışmalar, Sandy Row ve Shankill'den Lonnie'yi istila etmek için girişilen bir dizi saldırıyla beraber Leeson ve Lincoln caddelerine sıçradı ve bu bölgeler arasındaki açık arazilerde yer yer karşılıklı silahlı çatışmalar yaşandı. 18 Ağustos'taki tuğla tarlaları çarpışması, Belfast'ı karıştıran kargaşalıklardan sadece biriydi. Sabaha karşı saat 3 sıralarında çevreye dağılmış 50 kadar silahlı adamın Shankill'den tuğla alanlarını aşıp Falls'a gizlice girmesiyle başlamıştı. Daha başka silahlı adamların görüldüğü Lonnie'den alarm verildi ve Falls'un Dover Caddesi kesiminden Shankill'e doğru gerçekleştirilen karşı atakla silahlı çatışmalar da başlamış oldu. Günün bitiminde İngiliz piyadelerinin tuğla tarlalarına kamp kurmasıyla barış yeniden tesis edildi. Bu tür manzaralar 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında yaşamın sürekli ve ne yazık ki üzüntü verici bir parçası oldular. Fakat 50'li yıllarda ve 60'ların başında Davis Caddesi boyunca turlarken hiçbirimiz böyle şeyleri düşünmezdik. Anne babalarımız ve büyük anne ve büyük babalarımız daha bol mağaza seçme imkanı ve daha iyi pazarlık şansından dolayı düzenli olarak Shankill'den ve Sandy Row'dan alışveriş ederlerdi. Ben bile Peter Tepesi'nin üstünde Shankill yolunun sonundaki Eagle gece lokantasıyla bitişik olan bir boks kulübüne birkaç haftalığına gittim ve hiçbirimiz de o zaman çevremizde 5 Protestan kilisesinin bulunmasını ve bir diğerinin de Glen yolunda olmasını garip karşılamazdı. Aslında Falls yolunda Katolik kiliselerinden daha fazla Protestan kilisesi vardı. Hemen Broadway'in üstünde Ivy'daki kilise Falls yolunun baş tarafındadır. Yakın zamanlara kadar bir hayli cemaat çekmekteydi. Ancak sürüp giden sorunlar ve yeni düzenlemelerden kaynaklanan nüfus kaymalarının bir sonucu olarak Protestan kiliselerinin cemaatleri ortadan kaybolurken Glen'de bulunan kilise Katolik kilisesine dönüştürüldü. Gençliğimde güler yüzlü bir Orange üyesi tarafından yarım günlük iş talebimin reddedilmesi beni şaşırtmıştı. Sempatikçe bana şöyle demişti: "Üzgünüm evlat, fakat senin gibileri burada işe alamayız. Boşuna vakit harcıyorsun." Şaşırsam da çok fazla kafama takmadım. Buna ev adresimin üstünde yazan okulumun adı neden olmuştu. Daha sonraları 16 yaşlarındayken Shankill'in yanında eski Lodge yolu üzerinde bir pub'da çalıştım. Birkaç Katoliğin dışında müşteriler komşu caddelerden gelen emekçi sınıflardan Protestanlardı. Sohbet her zaman iyiydi. Politika nadiren tartışılırdı ve mezhepçilik sadece Temmuz'un 12'si yaklaştığında kendisini gösterirdi. St. Patrick gecesinde bol bol şarkı söylemiştik. Müşterilerden biri benim için Kevin Barry'i söylerken ben de karşılık olarak İrlandaca karışımıyla The Sash'i söyledim. Bir çeşit müzikal uzlaşma. Her zaman ezberden okunan bir şiir olurdu. Robert Calvert tarafından yazılan aşağıdaki şarkı en popüler olanıydı: "In a mean abode on the Shankill Road lived a man named Billy Blood. He had a wife, the curse of his life, who continually got his goat. So one day at dawn, with her nightdress on, he cut her bloody throat. With razor gash he settled her hash, oh, never was crime so quick. But the drip drip, drip on the pillow slip of her life blood made him sick, and the pool of gore on the bedroom floor grew clotted and cold and thick. And yet he was glad he had done what he had when she lay there stiff and still, but a sudden awe of the angry law struck his heart with an icy chill. So to finish the fun so well begun, he resolved himself to kill. He took the sheet from his wife's cold feet and twisted it into a rope, and he hanged himself from the pantry shelf. 'Twas an easy end, let's hope. For in the face of death, with his last dying breath, he solemnly cursed the Pope. But the strangest turn to the whole concern is only just beginning. He went to hell, but his wife got well, and she's still alive and sinning. For the razor blade was German-made, but the sheet was Belfast linen. Şankil yolunda dökük bir evde bir adam yaşardı, Billy Blood adında. Bir karısı vardı, ömrünün gazabı, kaldırırdı hep sinirlerini ayağa. İşte böylece bir gün kesti uğursuzun boğazını şafakta. Bir ustura darbesiyle bitirdi onun işini. Ah, görülmemiştir böyle hızlı bir günah asla. Fakat damla damla damla akan kanı yastığa yaptı onu hasta. Ve yerdeki kan gölü büyüdü, topak topak pıhtıya, soğuğa, kalınlığa. Yine de memnunken yaptığından, yatarken karısı kas katı ve hareketsiz, kızgınlığın sarhoşluğu birden dondurdu kanını çaresiz. Bitirmek için eğlenceyi başladığı gibi karar verdi, kendini öldürmeye sebepsiz. Aldı çarşafı karısının soğuk ayaklarından ve bir ip yaptı bükerek ondan. Ne kolay bir son, bakın astı kendini kiler rafının altından. Verirken son nefesini ölümün kapısında, küfretti papaya okur gibi bir duadan. Fakat bütün olanların en garibi başlıyordu henüz yeni. Gitti cehenneme, fakat karısı da birlikte, canlı bedeni ve şarkılar söyleyen sesi. Çünkü ustura Alman malıydı, fakat çarşaf Belfast keteni. Şişeler ve kadehler boşalırken, İrlandalı Gözler Gülerken'in nameleri arasında bir müşteri, dostça ve kurnazlık dolu bir göz kırpma ile kulağıma eğilip, ''Sen de bilirsin, bu görünüşün altında hepimiz birer paddy'yiz.'' dedi. Dipnot, paddy, İrlanda'da sık kullanılan bir lakap. Siyah birasından düşünceli bir şekilde bir yudum daha aldı ve devam etti. Eğer siz Katolikler kendinize biraz hakim olsanız ve sakin olabilseniz her şey yoluna girecek. Bildiğim kadarıyla biz Katolikler kendimize hakim olmamızı gerektirecek herhangi bir şey yapmıyorduk. Fakat bizimkinin belki de benim bilmediğim bazı şeylerden haberi vardı. Bu yüzden ben de bir şey demedim. Onunla politika ya da Belfast'ta politika adına ne olursa onu tartışırdık. O sıralar konut sorunuyla ilgili problemlerle ilgileniyordum ve birlikçi, anti-birlikçi, emekçi sınıfların katlanmak zorunda kaldıkları korkunç barınma koşullarının ortak düşmana karşı birleşmemiz gerektiğini gösterdiği konusunda tartışmalar yürütürdüm. Sıkışmaya başladığında oldukça şaşkın ve biraz da utangaçça, ''Aa pekala, hadi bunun için kavga etmeyelim. Her ne diyorsan bir daha lafını etme.'' derdi. Sonra üzgünce eklerdi. ''Bin yıl geçse de bu işler böyle olacak.'' Bir keresinde bir bağış kutusu oldukça provokatif bir tarzda burnumun dibinde sallandığında, yardımda bulunmam için beni teşvik ederken toplayıcıyı da iyice bozmuştu. ''Kahretsin, ver şuna birkaç şilin, değecek bir şey nasıl olsa. Orange dulları, arasan bulamazsın onları.'' 12 Temmuz'daki Halk Bayramı'ndan önceki gece işten kovuldum. Sendikanın takdirine göre halk bayramlarında iki misli fazla ücret ve bir günlük izin verilmesi gerekiyordu. Fakat benim Katolik patronum bunu vermeyi reddetmişti. Bana işimi bitirmemi ve hesabımı hafta sonu kapatmamı söyledi. ''Şuna bakın, bir de fazladan para istiyor, seni değer bilmez adam.'' Kendimden birini işe almamın sonucu aldığım bütün teşekkür buymuş. Daha sonra aylarca sürekli protestolarımla sendikanın branş sekreterliğine rahat vermedim fakat boşunaydı. Genç işsizlerin hiçbir değeri yoktu ve Columbanus'un şövalyeleri Katolik iş adamları sınıfını ve Katolik sendika memurlarını kaynaştırıp ortaya işe yaramaz bir ucube çıkarmışlardı ve bizler de kendi başımıza kalmıştık. Kesinlikle üzülmemiştim, daha çok prensiplerle ilgili bir şeydi. Müşteriler filozofikti. İşte böyle diyorlardı, sana düşen hep en kötüdür. Seni uyarmadığımı söyleyemezsin. İçlerinden bir diğeri de dostça bir göz kırpmayla şöyle dedi. Hep dediğim gibi bir Katoliğe güvenemezsin. Benim için yardım topladılar ve zararımı kasadan karşılamamı önerdiler. Gece yarısından sonra oradan ayrıldım. Sanırım bir kısmı beni giderken görmekten üzgündüler. Ayrılıyor olmaktan ben de üzgündüm. Fakat patronumu senenin en yoğun gecelerinden birinde, bütün hareketliliğin ortasında, sanki greve çıkıyormuş gibi terk ediyor olmaktan mutluluk duyuyordum ve bu duygularla bütün yol boyunca yanan ateşleri ve kapıları açık pubları geçerek Şankil'in yukarısına doğru ağır ağır gezindim. Bölge şarkı söyleyip dans eden, koyun sürüsü gibi sokulup dönen, papaya kızan insanlarla kaynaşıyordu. We are, we are, we are the Billy Boys. We are, we are, we are the Billy Boys. Up to our necks in Fenian blood. Biz, biz, biz Billy'nin çocuklarıyız. Biz, biz, biz Billy'nin çocuklarıyız. Boğazımıza kadar Katolik kanı içindeyiz. O zamanların usulüne uygun tarzda en iyi pazar elbiseleri ve siyah melon şapkalar giyilmişti. Nokta polisleri görevlerinin başındaydılar. B timleri pubların kapılarında müşterilerle hoşbeş edip içki içiyorlardı ve delikanlılar bando majör sopalarını havada yükseğe fırlatma alıştırmaları yapıyorlardı. As we march up and down on the road to Portadown, our drums we do better like the thunder, and as the day grows near, we'll fill the Fenian hearts with fear on the 12th of July in the morning. Yürürken bir aşağıya bir yukarıya Portadown yolunda trompetlerimize güm güm vururuz sanki gök gürlemesiyiz ve gün yaklaştıkça dolduracağız Fenianların kalbini korkuyla 12 Temmuz sabahında. Bir caddenin köşesinde adamın biri bütün hıncını bir lambek davulundan çıkarıyordu. Çevrede biriken kalabalık alkış ve bağırışlarla tempo tutarak bu ortalığı kasıp kavuran kesik ve kuvvetli sese beğenilerini sunarken bileğinden kan sızan davulcu çılgınca bir kendinden geçmişliğin içinde kaybolmuş görünüyordu. Oh Dolly is Bray, oh Dolly is Bray, oh Dolly is Bray no more, for we'll kick the Pope and we'll kick him hard right over Dolly's Bray. Oh Dolly'nin bayırları, oh Dolly'nin bayırları, oh Dolly'nin bayırları artık yoksun. Senin uğruna papayı şutlayacağız, onu fena tepeceğiz, dümdüz Dolly'nin bayırına. Karanlık yüzlü caddelerin arasından geçip Falls yoluna vardığımda her şey sessizdi. Köşe başlarında birkaç kişi toplanmış sohbet ediyordu ve ara sıra da açık hava ateşlerinin açıkça görülebildiği ve şenlik gürültülerini rahatlıkla duyulabildiği Şankil tarafına göz atıyorlardı. Norfolk Caddesi'nin köşesinde bir adamın, yarın büyük ihtimalle onlar için güzel bir gün olacak diye yakındığını duydum. Onlar için hep öyle diye yanıtladı yanındaki. Tanrı kesinlikle onların yanında. Bu 1966 yılıydı. Vatandaşlık hakları talepleri henüz ortaya atılmamıştı. 3 yıl sonra Norfolk Caddesi küle çevrildi. Bizimkinin diyeceği gibi, eğer siz Fenianlar kendinize hakim olsaydınız her şey yolunda olurdu. In Dublin there is a man, and they say he has a plan. He has 5,000 men or more, they say, but we will get a rope, and we'll hang your F Pope, on the 12th of July in the morning. Dublin'de bir adam var ve derler ki bir planı, 5000 ya da derler ki daha fazla adamı, sadece bir ip alacağız ve sizin S. nokta nokta papanızı asacağız Temmuz'un 12'si sabahında. İngilizler ve kralcı yönetici sınıf bir kişiye bir oy, bir aileye bir ev ve özel yetkiler yasasının kaldırılması taleplerini kabul etmiş olsaydı, belki de bugün Norfolk Caddesi ve yanıp yıkılmış bütün diğer caddeler ayakta olacaktı. Diğer yandan belki de olmazdı. Bunları kabul etmek, altı kontluk yönetiminin sonu anlamına gelebilirdi. Dipnot, altı kontluk Kuzey İrlanda. Ve bu da asla yapılmazdı. Ve bu noktada neden hala Katoliklerin kendilerini tutmak zorunda olduklarının nedenlerinden biri yatıyor. Ve bugünkü sessizliğe rağmen yaşam, kralcılar için bir daha hiçbir zaman aynı olmayacak. Ve bu hem Katolik hem de Protestan hepimiz için de iyidir. Hiçbir zaman aynı olmayacak, 1000 yıl geçse bile. 16. ayrımın sonu, sayfa 198.